أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله تبارك وتعالى kusurlarımıza rağmen dualarımızı kabul buyursun inşallah. Min eyne liyel hayr ve la yucedu illa min indiktum. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın seher duasındadır. Biz de hayrı nerede bularız ki? Bizim hayrımız olur mu ki? Hayır ancak senin katındadır. Hayrın sahibi. Vallahu vel hayr. Dolayısıyla kusurlar bizden, inayet ondan, ondan inayetten başka da beklenmez. Allah inşallah bu acizane bendenin böyle kusurla okuduğum duayı sizler inşallah o kalbinizin temizliğiyle kabul buyursun inşallah. Arz edeyim ki bahsimiz akaid konusunu perşembeler. Ve konumuz da Hak Teala'nın sıfat-ı sübutiyesinden kudret konusuydu. Kudret konusunda biz dedik ki varlık aleminde olan her şey istisnasız mutlaka Allah'ın kudretiyle, kudretinin müdahalesiyle gerçekleşir. Ve bunu izah ettik ki Allah'ın kudretinin her şeye müdahale etmesi, beşerin hürriyetine, özgürlüğüne de bir zarar vermemektedir. Biz izahatını yaptık Ehl-i Beyt ekoluna göre ki beşer de aynı zamanda kendi hürriyeti dahilinde fiillerini gerçekleştirir. Beşerin gerçekleştirdiği fiiller de hem beşerin bizatihi kendi mübaşereten ikdamı ve kudretini harcaması, Allah'ın ona vermiş olduğu o gücü harcaması ve hem de bu güç ki beşerde de aynı zamanda Allah'a ait olduğundan dolayı bu gerçekleşen fiil de, beşerin eliyle gerçekleşen fiil de Allah'ın kudretiyle gerçekleşmiş oluyor. Bunun izahatını biz yapmıştık. Burada itiraz gelmişti. Mutezile'den ki istemişlerdi ki beşerin fiillerini bu kudret, Allah'ın kudreti dışına çıkarsınlar. Bunun da cevabını arz etmiştik. Ve bu Ehl-i Sünnet'in diğer bir ekolu Eşaire'nin görüşü bu konuda işaret etmiştik ve izahatını yapmamıştık. Arz edeyim ki Eşaire de takriben Allah'ın kudretinin umumiyetine, her şeyi kuşattığına kayıldır. Yani aşaire de aynı bu cümleyi bizimle beraber tekrarlıyor. Onlar da hiçbir istisna kayıl olmuyorlar. Diyorlar ki varlık aleminde her şey mutlaka Allah'ın kudretiyle, kudretinin, Allah'ın kudretinin müdahalesiyle gerçekleşiyor. Aynen biz de onu diyorduk. Ama şu farkla ki, bizim izahatımızda Allah Tebareke Teala'nın kudretiyle gerçekleşmesi beşerin hürriyetine aykırı bir durum yaratmıyordu. Beşere cebir söz konusu olmuyordu. Beşer aynı zamanda kendi özgürlüğüne sahipti ve bir işin, beşerin gerçekleştirdiği iş beşere ait olduğu gibi Allah Tebareke Teala'ya da ait olurdu. Bunda hiçbir sorun söz konusu olmuyordu. Biz bu tasviri, çünkü Allah Tebareke ve Teala ile mehluk arasında bir paralellik olmadığını beyan ederek açıklamıştık. Demiştik ki beşerin kudreti ve her neyi varsa varlığı Allah Tebareke ve Teala'ya aittir ve beşere ait olduğu halde beşer Allah'ın teralerinde alternatifi bir ikinci varlık değil. Belki Allah'ın mülkü olan bir varlıktır ve tesir, beşerin fiiline tesiri ve Allah'ın tesiri bir fiile bunun paralel iki tesir değil, belki birbirinin devamında olan, az edeyim ki boylamında olan tesir olduğundan dolayı beşerin etki yapması, beşerin bir fiili icat etmesi aynı zamanda Allah'ın icat etmesiyle çelişmiyordu. Ve her bir fiil hem Allah'a ait oluyordu ve hem de beşere. Bu tasviri biz böyle gördüğümüz, bunun izahatını yapmıştık. Dolayısıyla burada bir sorun ortaya çıkmıyordu. Ama eşaire Allah tebareke ve teala'nın varlığı ve Allah'ın kudretiyle beşerin varlığı ve beşerin kudretini birbirine alternatif iki varlık ve iki kudret, paralel iki güç, iki varlık olarak gördüğünden, yani Allah tebareke ve teala'yı da bir sınırlı bir varlık olarak addedip varlık aleminin bir kıyısında, köşesinde, mesela arşta filan da Allah'a bir varlık atfettiğinden, sonra da diğer varlıkları da Allah'ın varlığı karşısında ve diğer varlıklarda olan bütün sıfatlar da Allah'ın sıfatları karşısında alternatif bir güç, alternatif bir varlık gördüğünden dolayı burada beşerin gücünü ve varlığını paralel bir güç olarak görüyor. Bu paralel güç olarak gördükten sonra aynen Mutezile de böyle görüyordu. Mutezile adaleti korumak ve kendince hürriyeti korumak namına Allah'ın gücünü devre dışı bırakarak beşerin işinde beşerin gücünü müdahale ettiriyordu. Ama arz edeyim ki eşaire bunun aksini yapıyor. Tevhidi korumak namına, Allah'ın tevhidini korumak namına beşerin varlığını ve beşerin gücünü devre dışı bırakıyor. Diyor ki bu işi elbette gerçekleştiren Allah'tır. Bizatihi Allah'ın gücü mübaşir olarak hiçbir şeyin müdahil olmadan bunu gerçekleştirir. Ama beşerin gücü, beşerin gücünü atıl bırakıyor. Diyor evet beşerin bir gücü var, beşerin bir iradesi var ama atildir, hiç etkisizdir. Ne? Yani bir durmuş orada. Bu iş orada hiçbir fonksiyonu olmayan bir konuma koyuyor beşeri. Biz beşerde dedik, eşaire bunu bütün evrende icra ediyor. Diyor ki bütün evrende olan her şey aslında sebep ve müsebbibiyet diye bir kavram söz konusu değil. Varlık aleminde tek sebep var, o da Allah'tır. Her şeyi icat ediyor, var ediyor. Peki biz böyle düşünüyoruz, mesela güneş doğuyor, güneş aydınlatır, aydınlık güneşten meydana gelir, ısınma güneşten meydana gelir, soyma filan şeyden meydana gelir gibi. Diyor ki bunlar bizim bir yanılgımızdır. Ne güneşin böyle bir etkisi var, ne mesela hiçbir varlık aleminde hiçbir şey diğer bir şeyin sebebi değil. Belki Allah Tebareke Teala koyduğu düzende böyle bir düzen koymuş ki, Allah'ın adeti cari olmuş şuna ki, mesela güneş olduğunda yeri aydınlatsın. Güneş gittiğinde karanlık getirsin. Neyin ki güneş kendisi aydınlık veriyor. Ya güneş geldiğinde ısınma gelsin. Isınmayı yaratan Allah'tır. Neyin ki güneşten ısınma meydana geliyor. Allah'ın adeti böyle olmuş. Ceret adetullah, Allah'ın adeti buna cari olmuş ki bir şeyden sonra başka bir şeyi meydana getiriyor. bir şeyin başka bir şeyden sonra meydana gelmesinin bunun anlamı bu değil ki o ona etki yapıyor. Belki burada etki yapan şey tek Allah'tır. Aynı şey de beşerin fiillerinde de. Beşerin fiillerinde de tek etki yapan, güç var eden, güç yaratan güç Allah'tır. Peki beşerin kendisi, diyor beşerin kendisinin hiçbir fonksiyonu. Sadece Allah Teala'nın adeti buna cari olmuş ki, beşerin bir iradesi olduğunda ve bir gücü de olduğunda, o irade ve gücün hiçbir tesiri olmadığı halde, hiçbir fonksiyon yoktur, atildir orada, boşladır. Orada kenarda duruyor. Burada etken fonksiyon Allah'ın gücü ve Allah'ın iradesi. Böyle bir tasvir yapıyor. Bu tasviri yaparken niye bu tasvire gitti? Çünkü beşerin varlığını ve beşerin sahip olduğu gücü Allah'ın varlığı ve Allah'ın sahip olduğu güce alternatif, paralel güç olarak gördü. Öte taraftan da gördü ki eğer dese beşer etki yapıyor, bunu Allah'ın tevhidine aykırı buldu. O zaman dedi ki diyelim Allah etki yapıyor ki tevhid gerçekleşsin. Ve Kur'an-ı Kerim bir takım ayetlerinden de istifade ettiler ki Kur'an'ın Allah diyor ki ben yaratıyorum her şeyi filan. Onu da delil getirdi. Demek ki dedi ki beşerin hiç müdahalesi yok. Peki madem ki beşerin kendi fiilinde iradesinin ve gücünün hiçbir fonksiyonu yoktu. Bu cebir değil mi? Bu cebir oldu. Yani bu o zaman beşer niye sorumlu olsun? Yani benim iradem ve benim gücüm yaptığım işte hiçbir fonksiyona sahip değilse buradan bu işten dolayı benim ne lehte ne de aleyhte bir sorumluluğum olmaması gerekiyor. Çünkü her şeyi dediğimiz ki irade Allah'ın iradesi. Etkin irade. Etkin güç Allah'ın gücü. Sadece Allah'ın adeti buna cari olmuş ki beşerin de iradesi olduğunda, beşerin de gücü olduğu anda bu işi yapsın. Peki benim iradem ve gücüm bu fiilde bir role sahip mi? Yok, sahip değil. İşte burada bunlar bu sonuca varmaları cebirden başka bir şey değil. Bu arz edeyim ki her ne kadar bunun adını kesb koydular. Dediler ki çünkü orada bizim irade-i cüz'iyemiz var. Bir işi yaparken benim iradem var. Bu irademin olması bu işi bana kesbettirmiş oluyor. Sorumlu kılıyor. Biz soruyoruz. Peki bu iradenin bu işin oluşmasında bir rolü var mı? Yok. O zaman diyoruz madem ki iradenin rolü yoksa, yani bu irade bu işin oluşturucu sebeplerinden midir? Yani irade sorumluluk getirmesi için gerek sebep ola. Yani onu var edici sebep sayılmalıdır. Ey eşaire, siz bunu var edici bir sebep sayıyor musunuz? Diyor saymıyoruz. Var edici sebep sadece Allah'tır. O zaman diyoruz kardeşim bu oldu cebir. Zaten Mutezile de eşaireye bu açıdan itiraz etmiş. Demiş ki siz cebir bu dediğiniz anlattığınız cebirden başka bir şey değil. Bu derde düşmelerinin dedik ki altında ne yatıyordu? Altında işte bu yanlış tefsir. Yani Allah Tebareke ve Teala'ya bir sınır çizmek, Allah'ın gücüne bir sınır çizmek ve beşeri de, beşerin varlığını ya mehlukatın varlığını ve mehlukatın sahip olduğu kudret gibi sıfatlarını, irade gibi sıfatlarını, ilim gibi sıfatlarını Allah'ın kudret ve sıfatlarının paralelinde görmeden kaynaklanmış oldu. Oysa ki Allah Tebareke Teala buyur ki lillahi mülkü's semavati vel ard. yerin göğün mülkü Allah'ındır. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir güç, hiçbir az edeyim kudret söz konusu değil ki Allah'a ait olması. Zaten varlık aleminde Allah'a ait olmayan bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü Allah'a ait olmayan bir şeyin oluşabilmesi için gerek o şeyin ya kendisi bizatihi müstağni olmalıdır, yani varlığında Allah'a bağımlı olmamalıdır. Veya hatta bağımlı ise Allah dışındaki bir güce bağımlı olmalıdır. Madem ki her şey, hiçbir şey Allah dışında müstakil değil ve hiçbir şey Allah dışında bir başka bir mebdeye, bir kaynağa bağlı değilse, her şey o kaynaktan mütevellit oluyorsa, ondan var oluyorsa, oradan geliyor ise, inna lillah ise, her şey Allah'tan ise, o zaman nasıl olabilir ki biz bir varlığı ve bir gücü, varlığa ait bir vasfı, bir özelliği, bir kemalı Allah'ın varlığının ve kemalının ihatesinin, kuşatmasının dışına çıkarabiliriz. Çıkmayan bir alan bulamazsın ki çıkarasın. Eğer bir alan bulup çıkarırsanız bir şeyi Allah'ın kuşatmasının dışarısına çıkarman için gerek Allah'ın varlığına sınır koyasın. Allah'ın kemalına sınır koyasın. Sınır koyduğun takdirde o artık müstakil bir varlık olamaz. O bağımsız bir varlık olamaz. O da sınırlı varlıklardan birisi olur. O da muhtaç konuma gelir. Onun müstağni olabilmesi, yani vacibel vücud olabilmesi, varlığında hiçbir şeye başka bir kaynağa bağımlı olabilmemesi için ona bir sınır koymaması lazım. Madem sınır koyamıyorsan ise vallahu muhitun bi kulli şey. Allah her şeyi kuşatması lazım. Hem varlığıyla kuşatması lazım, hem bütün kemalatıyla kuşatması lazım. O zaman demek ki el abdu kul ve ma yemliku ve malik olduğu her şey li mevla, mevlasına aittir. Kulun kendisine ait bir şey yok ki. Kendisine ait olduğu halde mevlasınındır. Bana ait olduğu halde mevlamındır. Biz çünkü paralellik yaratmadık diye hem kulu kendi işinde etkin gördük. Kulun iradesinin de kendisine ait olduğu halde etkin bulduk. Bu iradeyi aynı zamanda Allah'a atfettik. Dolayısıyla hiçbir sorun olmadı. Hem kul özgür kaldı, hem kendi gücüyle gerçekleştirdi, hem kendi ilmiyle gerçekleştirdi, hem kendi iradesiyle gerçekleştirdi. Aynı zamanda aynı fiilde Allah gerçekleştirdi. Bu paralel değildi diye çakışma yokuydu. Bir sorun olmuyordu. Şimdi öyle ki Eşaire paralellik kurdu. Paralellik kurduktan sonra bunu devre dışı bıraktı. Verdi gücü az edeyim ki rolü Allah'a verince dedi ki adam ki sen paralel yaptın bir varlığı dışarı bıraktın. Allah'ın mülkünün dışına çıkardın. Ve onu etkisiz duruma getirdin. Fonksiyonsuz duruma getirdin. Bunun manası budur ki hiçbir rol sahibi değil. Yani mecburiyet, yani cebir. Yani sorumlu olmamak. Nasıl olabilir ki aynı zamanda bunu sorumlu tutuyorsun? Dolayısıyla Eşairenin bu görüşü gerçeğe aykırıdır. Burada bu beyanla ortaya çıktı. Öte yandan ey Eşaire, sen ki diyorsun ki varlık aleminde Allah dışında etkin olan hiçbir varlık söz konusu değil. Allah'ı fakat etkin sahibi biliyorsun. Ve mahlukatı bütünüyle atil ediyor isen sen, yani sebep ve sonuç ilişkilerini ortadan kaldırıyor isen, diyorsan ki hiçbir şey, hiçbir şeyin sebebi değil. Bu evvelen bizim fıtratımıza aykırıdır. Biz görüyoruz ki varlık aleminde sebep-sonuç ilişkileri var. Ateş yanmanın sebebi oluyor. Ateş ısınmanın sebebi oluyor. İradesi olsun, iradesizlerden. İradeli insan konuşmanın varlığını meydana getiriyor irade ve bilgisiyle. İnsan yürümeyi meydana getiriyor. Bu sebep-sonuç ilişkisini biz bizatihi fıtratımızda yaşıyoruz. Bu fıtrata aykırıdır. Bu evvela. Saniyen, ikinci olarak, biz varlık aleminde Allah'ın yaratıcı olduğunu nereden anladık? Allah'ın varlık alemini yaratması gerektiğini, bu evrenin bir yaratıcıya ihtiyacı olduğu ilkesini biz nereden anladık? Biz şuradan anlamadık mı yani? Geldik baktık gördük ki var olan her şeyin bir var ediciye ihtiyacı var. Yani meydana gelen her işin, yapılan her işin bir fail olması gerekiyor. Yani sebep ve sonuç. Sebep-sonuç ilişkisini işle fail arasında bulduk diye bu kendi yaşadığımız, kendi ufukumuzda olan varlıklar içerisinde sebep-sonuç ilişkisini anladık diye sonra bu tür varlıkların tamamı içinde dedik ki bir yaratan lazım. Eğer sebep-sonuç ilişkisini kaldırırsa, yani buradaki bizim aklımız ki bu anlamayı sağlamıştır, bunu dersen ki bu batildir, burada akıllı hiçbir anlayışı doğru değilse, peki sorarım o zaman, buradaki yanılan akıl ne malum ki bu evrenin tamamında da yanılmıyor. Nereden diyorsun ki bu evrenin tamamını yaratıp bir yaratıcıya ihtiyacı var? Sebep olmadan olamaz. Nasıl evrenin tamamında meydana gelmesinde diyorsun ki bir sebep olmadan, yani yaratan olmadan olamaz. Akılın bu hükmünü kabul ediyor, Allah'ın varlığını ispat ediyor isen, eğer sebep-sonuç ilişkisini varlık aleminden atar isense, buraya nasıl gidebiliyorsun? Buradaki cüz'i konumlardan yola çıkarak biz gittik. Elimizi ateşe koyduk, yandı, dedik ya demek ateş yakıyor. Ateşi yakmanın sebebi gördük. Buradan sebep yakmakla ateş arasında bir bağ olduğunu anladık. Buradan yola çıkarak bunu sirayet ettirdik bütün evrene. Sen burada sebep-sonuç ilişkisini inkar ettiğin takdirde bütün evrende hangi ilkeyle diyorsun ki bir sebep-sonuç ilişkisi var? Dolayısıyla eğer varlık aleminde sebep-sonuç ilkesini inkar etmeniz diyorsanız ki hiçbir şey hiçbir şeyin sebebi değil, bu birinci olarak fıtrata aykırıdır. Aklın kesin bilgisine aykırıdır. Bunu biz asla kabul edemeyiz. Saniyen sizin bu görüşünüzü kabul ettiğimiz takdirde o zaman aslında Allah'ın varlığını bile ispat edemeyiz. Bu bütün bizim elimizden gerekçeler alınmış olur. Haklı olarak birisi kalkar der ki evrenin tamamında da sebep-sonuç ilişkisi yoktur. Evrenin kendisi de var olmakta bir sebebe ihtiyacı yoktur. Ne cevap vereceğiz? Sebep-sonuç ilişkisini orada nereden anlayacağız? Buradan anlamıştık. Burayı inkar ettik, orada ortadan kalkmış olur. O halde demek ki bunların bütün şeyleri, yanılgılarının temelinde Allah tasavvurlarında ve Allah'ın mahlukatı tasavvurunda ve bu ikisinin arasındaki ilişkiyi tasavvur etmedeki hatadan kaynaklanmış olduğu gördük. Bunlar Allah'ı doğru tasavvur edemediler. Allah'ı, Allah tasavvurları mahluk tasavvurunun aynısı olmuş oldu. Mahlukattaki tasavvuru Allah'a atfetmiş oldular. Dolayısıyla bu sefer dediler ki iki tane varlık bir şeyi meydana getirmede aynı anda olamaz. Birisi devredeyse ötekisi devre dışı kalacak. Mutezile insanı devre sahibi yaptı, etti sahibi yaptı, Allah'a devre dışı bıraktı. Eşaire de insanı veyahut da varlık alemindeki sebepleri devre dışı bıraktı, Allah'ı etkin yapmış oldu. Bunlar hepsi bu tasavvur hatasından kaynaklanmıştır. Ama eğer doğru tasavvur etseydiler, Allah'ı varlık aleminin sahibi olarak tasavvurları sahih olsaydı, hem göreceklerdi ki hem bu Allah Tebareke ve Teala varlığın sahibi olarak etki ediyor, hem de varlığın yaratılanlar mülk olarak onlar da Allah'ın onlara vermiş olduğu o mülkiyet dahilinde onlar da kendi rollerini yapıyorlar. Bu ikisi arasında bir çelişki söz konusu değil. Bu durumda ne Allah'ın iradesinin kulun iradesinden ya iradesi ettiği şeye taalluk etmesi bu çelişki yaratıyor ve Allah'ın iradesi kulun iradesini devre dışı bırakıyor. Ne Allah'ın ilmi kulun ilmini devre dışı bırakıyor. Ne Allah'ın kudreti kulun kudretini devre dışı bırakıyor. Belki her ikisi aynı zamanda birbirinin boylamında, tuğlunda, yani devamında etki yapan sebepler olarak aynı şeyi meydana getiriyorlar. Böylece Eşairenin de bu görüşünün cebirden başka bir görüş olmadığı ve aslında az edeyim ki yanlış tasavvurdan kaynaklanmış olduğunu gördük. Kudretle ilgili birkaç tane soru daha vardır. Bunları da arz ediyorum. Bahsi bitiriyoruz. Kudret bahsi bitiyor. Diğer bahse geçeceğiz. Kudret bahsindeki birkaç soru daha. Biz dedik ki Allah Teala'nın kudreti sonsuz. Sınırı yok. Hiçbir şey Allah'ın kudret içinde değil. Bazı konuyu yine iyi kavramayanlar soru sormuşlar. Meğer Allah'ın kudreti sonsuzsa Allah kendisine şerik yaratabilir mi? Allah bir varlık yaratsın kendisine ortak olsun. Eğer desen ki yaratır kudret, buna kudreti yetiyor. O zaman demek ki Allah'ın bu kudreti yarattığında o şerik Allah'a ortak olduğuna göre kudreti Allah'ın sınırlanmış oluyor. Yaratamıyor kudret. Yani yaratması da kudreti sınırlıyor. Yaratmaması da kudreti sınırlıyor. Veya diyorlar ki Allah Tebareke ve Teala öyle bir varlığı yaratabilir mi ki daha sonra o varlığı yok edebilmesin? Arz edeyim ki Allah Teala'nın kudreti bu. Allah sonradan yok edemeyeceği bir varlık yaratabilir mi? Yaratabilir desen, yarattığında sonra da kudret onu yok edemeyecek ya, demek kudreti sınırlanmış oluyor. Yaratamaz desen yine kudret sınırlanmış oluyor. O zaman diyor, siz diyorsunuz ki Allah'ın kudreti sonsuz, öyle değil. Allah'ın kudreti sınırlıdır. Bak gördünüz. Eğer sonradan yok edemeyeceği bir varlığı yaratırsa ya onu yok edemeyecek diye kudret sınırlanmış oluyor. Yaratamazsa kudret yine sınırlıdır. Ya mesela arz edeyim ki diyorlar ki siz diyorsunuz Allah her şeye kudreti yeter. Allah Teala bu büyük evreni küçük bir cismin içerisine sokabilir mi, sokamaz mı? Bir yumurta içerisinde bu evreni, gökleri filanları sığdırabilir mi, sığdıramaz mı? Sığdırabilir desen, bu diyor ki büyüklük, bu büyük evren nasıl bunun içerisine sığar? Sığdıramaz desen yine ortaya çıkıyor ki Allah'ın gücü buna yetmez. Arz edeyim ki bütün bu itirazların cevabı nedir? Cevabı konunun doğru tasavvur edilmeyişidir. Allah'ın kudreti sonsuzdur. Manası budur ki mümkün olan her şey Allah'ın kudreti dahilindedir. Ama eğer Allah'ın kudreti az edeyim ki bir şey kudret dışı ise, yani imkansız, muhal ise, muhal olan bir şey, imkansız olan bir şey kudret dahilinde değil ki. Yani o muhal olan bir şey kudret dışı bir şeydir. Dolayısıyla kudretin sonsuz oluşu, yani bu muhal olan şeylerin de imkan dahiline girmesi anlamına gelmiyor. Muhal olan şeyin hakikati muhallıktır. Eğer kudret dahiline girerse muhal olmaktan çıkar. Demek ki kudret neyle ölçülür? İmkan olan, mümkün olan şeylerle ölçülür. Muhal olan şey kudret dahiline girdiği takdirde muhal olmaktan çıkar. Dolayısıyla muhal olan şeyler kudret dışı şeylerdir. Bu gibi soruların anlamı o zaman yoktur, kalmamaktadır. Bu konuyu artık burada biraz, gerçi biraz şey oldu, sırf böyle aklı bir tasavvurlarla da ibaret oldu. Gerçi ben tam da izah etmiyorum bu konuları. Biz de düşünün inşallah. Bu kadarıyla getiriyoruz. İnşallah daha sonraki bahslarımızda Hak Teala'nın sıfatı selbiyyesi konusunu ele alacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.